Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 13 Ağustos 2015 Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, her zaman olduğu gibi bu haftada yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Türkiye'nin PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik mücadelesinin bölgesel ve küresel yansımaları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Türkiye'de artan terörün uluslararası gelişmelerle alakasının olup olmadığını sorgulayacağız. Bu noktada gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bölgede olup bitene bakıldığında ikinci ve gizli bir Skyspikot mu gerçekleştirilmek isteniyor? PKK İran adına bir vekalet savaş mı yürütüyor? İran ve Rusya'nın son günlerde Suriye konusunda yeniden diplomatik bir atağa geçmesinin sebeplerini sorgulayacağız. Esed'in hamisi her iki ülke bu diplomatik atraksiyonla ne yapmak istiyor? İran ve Rusya Esed'siz bir Suriye'ye razı mı oluyor? Suriye'nin geleceğine ilişkin nasıl bir formül düşünülüyor? İran medyasının son dönemdeki Türkiye aleyhtarı kampanyasının arkasında ne var? Orta Doğu'da ortaya çıkan yeni paradigmada Kürtler nasıl bir projenin parçası olarak kullanılmak isteniyor? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Programımızda ele alacağımız bir diğer konu Çin'deki devalüasyon kararı. Çin yönetiminin bu kararının ekonomik sonuçları kadar siyasi sonuçlarının ne olacağını sorgulayacağız. Kıymetli dinleyenler, yarın 14 Ağustos 2013'te gerçekleştiren Rabia katliamının yıl dönümü. Rabia şehitlerini anacağız ve dünden bugüne Mısır'da neler olup bittiğine bakacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Program anonsumuzda belirttiğimiz gibi bu haftaki programımızı ağırlıklı olarak Türkiye'de artan terörün uluslararası boyutuna ve Suriye'deki gelişmelere ayıracağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu hafta özellikle Türkiye'nin PKK ve DAEŞ'e yönelik operasyonlarında gelinen noktaya bakarak başlayalım programımıza. Artan terör eylemlerine mukabil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurulduğunu belirtmek mümkün. Peki hava harekatı ne kadar etkili oldu? Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği hava operasyonlarının detayları ortaya çıkmaya başladı sevgili dinleyenler. Yapılan operasyonlarda terör örgütü kamplarına %80 oranında hasar verildiği ifade ediliyor. Yine örgütün önde gelen isimlerinden Karayılan'ın İran'a, Bayık'ında Suriye'ye geçtiği ifade ediliyor. Türkiye karşıtı koalisyonun ana unsurlarına yönelik Türkiye'nin aldığı önlemler içeride ve dışarıda bu cephenin güç kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı görüşmelerin neticesinde Suriye'nin kuzeyinde fiili bir güvenli bölge konusunda önerilerini fiiliyata dönüştürmüş olması oldukça önemli bulunuyor. PKK uzantısı PYD'nin ise Türkiye'nin İncirlik Üssü başta olmak üzere güneydeki bazı hava alanlarının açmasının ardından geri plana atıldığı yorumları yapılıyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta gündemin üst sıralarında yer alan konulardan biri de Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir Suriye üzerine yürüttükleri görüşme trafiğiydi. İran ile Batı ülkelerinin nükleer program üzerine anlaşmasının ardından son haftalarda yoğunlaşan diplomasi trafiği Suriye ile ilgili strateji değişikliği olarak yorumlanıyor uluslararası arenada. Bu anlamda Suriye ve Suudi Arabistan yetkilileri Temmuz ayında Riyad'da gizli bir görüşme yaptıkları basına yansımıştı. Bu gizli görüşmenin ardından da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları geçtiğimiz hafta Katar'da bir araya gelmişti. Son olarak İran'ın da çeşitli görüşmeler yapmasının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye krizini görüşmek üzere Rusya'daydı. Rusya'nın aralarında Esed'in de yer alacağı teröre karşı bölgesel bir koalisyon girişimi teklifine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr, ülkesinin Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini belirterek Beşer Esed sorunun bir parçası, çözümün parçası olamaz açıklamasıyla Suriye'nin geleceğinde Esed'in olmayacağını bir kez daha teyit etmiş oldu. Söz konusu toplantıda Suudi Dışişleri Bakanı IŞİD'in yükselişinin Esed'in suçu olduğunu, çünkü silahlarını IŞİD yerine halkına yönelttiğini belirtmişti. Bu arada Ruslar Suriye Ulusal Koalisyonu ile bir araya gelmeye hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Koalisyonun Şam'la görüşmesini isteyen Rusya'nın bu girişimi 4,5 yıldır süren savaşı sonlandırmak için arabuluculuk rolüne soyunmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Suriye Ulusal Koalisyonu Şubat ve Nisan ayında Rusya'nın ev sahipliği yaptığı toplantılara katılmayı reddetmişti ve görüşmelerle ilerleme sağlanamamıştı. Ancak Suriye Ulusal Koalisyonu Kremlin'in Esed'e desteğinin azaldığını düşünüyor. Rusya Suriye politikasını gerçekten değiştiriyor mu sorusu bu noktada gündeme yeniden geliyor. Rus uzmanlar muhaliflerin Esed'in zayıfladığını, bunun da Moskova'yı durumu tekrardan değerlendirmeye ittiğini ileri sürüyor. Rusya İslam Komisyonu Başkanı Gaydar Cemal, Rusya'nın Esed rejiminin sonunun geldiğini kabullendiğini ve rejim devrildiğinde kurtarabildiğini, kurtarmaya çalıştığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Barack Obama da son günlerde Kremlin'in siyaset değiştirdiğini söylemişlerdi. Erdoğan, Rusya'nın Esed'den vazgeçtiğini söylerken Obama da hem Rusya'nın hem de İran'ın Esed'e destekten vazgeçtiğini ileri sürmüştü. Ancak Rus yetkililer Esed'e desteklerinin sonlandığını reddediyor ve IŞİD'le mücadelenin daha önemli olduğunun altını çiziyor. Orta Doğu Savaşları'nın Analiz Merkezi Başkanı Alexander Shumulin de Moskova'nın resmi olarak Şam'a olan desteğini sonlandırmadığına dikkat çekerken bir taraftan da Rusya'nın Suriye'de değişen şartlara uyum sağlamaya çalıştığını ifade ediyor. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Kremlin'i siyaset değişikliğine ittiğini söyleyen uzman, Moskova'nın İran'ın bir barış anlaşmasına aracılık yapması durumunda gelişmelerin dışında bırakılmaktan korktuğunu düşünüyor. Shumulin, Moskova'da pek çok kişinin İran'ın yüzünü gün geçtikçe daha fazla oranda batıya yönelebileceğini düşündüğünü de ekliyor. Bu arada Rusya'nın geçen hafta Birleşmiş Milletler'in Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile ilgili soruşturmasına olan itirazından vazgeçtiğinin altını çizelim. Birleşmiş Milletler 2013'te Şam'ın bir banliyösünde sarin gazı kullanımında sorumlu olanlar hakkında karar çıkarmayı hedefliyor. Saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğu kesin gibi. Saldırı Amerika ve Rusya'yı uluslararası gözlemcilerin desteğiyle Suriye'nin kimyasal silah stokunu yok etme çalışmalarına başlamaya itmişti. Suriye krizinin bitirmeye yönelik İran'ın diplomasi trafiği de bu hafta bir hayli dikkat çeken gelişmeler arasındaydı. Bu hafta Ankara'ya gelmesi beklenen ancak daha sonra ertelen ziyareti İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in çantasında yeni Suriye haritasını getireceği de iddia ediliyordu. Zarif'in ziyareti gerçekleşmedi. Lübnan'a geçen Zarif, ziyaretin ertelenmesine ilişkin olarak hem kendisinin hem de Erdoğan ve Davutoğlu'nun programlarının yoğunluğunu gerekçe olarak gösterdi. Peki Zarif Türkiye'ye gelseydi ki bu ziyaretin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor, Zarif nasıl bir teklifte bulunacaktı Ankara'ya? Uluslararası yayın organlarına yansıdığı kadarıyla İranlı yetkililerin Suriye için 4 aşamalı bir çözüm önerisi hazırladığı ifade ediliyor. Ateşkesin hemen sağlanması, ulusal birlik hükümetinin kurulması, Suriye Anayasası'nın ülkedeki belli başlı etnik grupları içerecek şekilde yeniden yazılması ve uluslararası gözetim altında genel seçimlerin yapılması. İran'ın Suriye planına ilişkin farklı yorum ve değerlendirmeler de yok değil. Söz konusu değerlendirmelerde İran'ın Suriye'de Sünni ve Nusayri bölgelerinin ayrılmasını istediği ve Lübnan sınırı ve Tartus Limanı'nın Beşar Esed'in elinde kalmasını talep ettiği belirtiliyor. Yine iddialara göre İran'ın yeni Suriye planı şu şekilde olacak. Başkent Şam, Laskiye, Tartus, Zebadani ve Kalamun'u da içine alacak bölge Esed tarafından yönetilmeye devam edilecek. Buralarda yaşayan Sünni nüfusun güvenli bir şekilde dışarıya çıkarılması sağlanacak. Muhaliflerin denetim sağladığı bölgelerde yeni bir yönetim birimi kurulacak. Bir kısmı muhaliflerde, bir kısmı ise Esed rejimi elinde bulunan Halep'in ise uluslararası bir koalisyonla yönetilmesi istenecek. Muhalifler bu projeyi mezhepsel kıyım projesi olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyorlar. Suriye haritasının İran eliyle değiştirilmesi tehlikesi baş gösterirken muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi de devam ediyor kıymetli dinleyenler. Hama'nın kuzeybatısındaki Gap Ovası'nda stratejik noktaları ele geçiren Fetih ordusu, Beşar Esed'in de memleketi olan ve Şam yönetiminin önemli kaleleri arasında yer alan Laskiye'ye 50 kilometre uzaklıktaki Curin önlerine kadar geldiği belirtiliyor. Bölgede 20 bine yakın Lübnan, Irak ve İran Şii savaşçısının da bulunduğu ifade ediliyor. Gap Ovası'nın muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle İdlib, Hama ve Laskiye'deki muhalif cephelerde birleşmiş olacak. Evet, Suriye özelindeki gelişmeleri bu şekilde özetlemek mümkün. Programımızın bu bölümünde hem Suriye özelindeki gelişmeleri hem ülkemizde artan terörün uluslararası boyutunu uzman bir isimle konuşacağız kıymetli dinleyenler. Telefonumuzun diğer ucundaki konuğumuz gazeteci yazar Mustafa Özcan. Alo Mustafa Bey, merhaba.
Merhaba.
Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Estağfurullah.
Mustafa Bey, hem ülkemizde hem yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri konuşuyoruz. Türkiye'de artan terörün nedenleri, özellikle uluslararası gelişmelerle ilintisi. İran ile nükleer müzakerelerin sonuçlanmasından bu yana bölgede yaşanan gelişmeler. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin incelik üzerinden vardıkları ittifakın perde arkası ve muhtemel yansımaları ve yine İran ve Rusya'nın son günlerde Suriye konusunda yeniden diplomatik bir atağa geçmesi vesaire. Öncelikle bölgemizde olup biten hakkında genel bir değerlendirme yapmanızı istersek, tüm bu yaşanan gelişmeler birbirleriyle ne oranda ilintili? İkinci ve gizli bir Sykes-Picot vurgusu yapılıyor bu anlamda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl okuyorsunuz büyük fotoğrafa yansıyan görüntüleri?
Tabii Arap Baharı'ndan sonra bölge daha da kargaşaya yuvarlandı. Sebep şu: Arap Baharı'nın dayandığı kitleler cılız kitleler. Yani tabii tepki güçleri var ama inşa güçleri yok, onu söyleyebiliriz. Ondan dolayı eski yapılar tekrar inisiyatifi ele geçirdiler. Tabii Batı dünyada onlara yardımcı oldu. Yani geçtiğimiz günlerde Faysal Kasım'ın bir yazısı vardı. Çok ilginç. O şöyle Eşark gazetesinde Katar'da yayınlanıyor. Arap Baharı'nı kışa çevirdiniz ama diyor ki gelecek tufan. Yani sonuç itibariyle iyi diye yer ve imkan tanımıyorsunuz. Fakat kötülükler arttıkça bu tufan sizi boğacaktır şeklinde bir yazısı vardı. Dolayısıyla hakikaten öyle baktığımız zaman dünya sisteminin iyiliğe geçit vermediğini, meydan vermediğini vesaire görüyoruz. Bu da kötülüğün giderek daha da vusat kazandığını, genişlediğini vesaire görüyoruz. Zaten Suriye'de meselenin 5. yıla aksetmesi veya 5. yıla intikal etmesinin temel nedeni dünyadaki güçlerin bir şekilde kaypak hareket etmesi. Özellikle Batı, İran ve Rusya'nın konumunu biliyoruz tabii. Geçtiğimiz günlerde Obama'nın bir açıklaması oldu. Çok dikkat çekiciydi. İşte aynen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynısını söylemişti özellikle Putin'le konuşmasından sonra. Sanki Rusya yeni bir karar arayışında, aşamasında Suriye'de değişim istiyor diye. Ama Adil Cübeyr'in Moskova ziyaretini, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı falan okuduğumuzda sadece kaypaklıkta yeni bir aşama kat ettiklerini görüyoruz. Onun dışında fazla bir şey yok. Fakat Obama'nın açıklaması çok dikkate değer bir açıklamadı. O da şunu söylüyor: Rusya ve İran'ın tavırlarında bir yumuşama var, özellikle Suriye meselesinde. Dolayısıyla bu mesele çözüme doğru, siyasi çözüme doğru gidebilir diyordu. Orada başka bir vurgusu var. O çok önemli. Diyor ki bu ülkeler aslında diyor duygusal ülkeler değil. Yani hissiz ülkeler. Dolayısıyla onların yeni bir karar aşamasına gelmesi önemli. Yani açıklamaları duygusal zeminde yapılmış açıklamalar
Mustafa
değil.
Mustafa Bey, bu noktada Rusya'nın ve İran'ın yumuşamasının sebeplerine ilişkin sizin tahminleriniz neler? Neden dün değildi de bugün bu yumuşama söz konusu olmuş olabilir?
Genellikle bunun izahı şöyle yapılıyor. Tabii Esad rejimi en zayıf noktasına gelip çatmış durumda. Ondan dolayı yani bazıları, Batılılar diyorlar ki Esad 2016'yı çıkamaz. Hatta Esad'ın günlerinin sayılı olduğunu söylüyorlar. Tabii bu baştan beri söyleniyor işin gerçeği. Fakat muhalifler de söylüyorlar. Artık Esad ülkenin %25'ine hakim diyorlar. Güneyde alan daralması yaşıyor. Özellikle Ürdün sınırında, Türkiye sınırında vesaire. Ondan dolayı pazarlıklar yapılıyor. Bu pazarlıklar şu: Esad kalırsa nereleri idare edecek? Muhalefetle neyi paylaşacak? Giderse o zaman yeni rejimin rengi nasıl olacak? Dolayısıyla bu noktalarda nabız yokluyorlar, görüşmeler yapıyorlar vesaire. Rusya ile Körfez ülkeler arasında bir yakınlaşma oldu.
Evet.
Özellikle Yemen üzerinden. Bu yakınlaşmanın işte Suriye'ye yansıması bu doğrultuda oldu. Hatta işte Adil Cübeyr'in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya gitmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de o. Hatta bazıları da yazdılar: acaba Suudi Arabistan geri adım mı atıyor? Türk basınına da yansıdı bu. Yani Yemen karşılığında biliyorsunuz 2016 sayılı karar Rusya veto etmemişti. O doğrultuda yani bir pazarlık mı var? Yemen'e karşı Suriye'de rejimin bir şekilde yeniden yüzdürülmesi veya konvertibil hale getirilmesi çalışmaları mı var şeklinde tabii şeyler oldu, istifamlar oldu veya değerlendirmeler oldu. Baktığımız zaman aslında çok fazla da bir şey yok. Hala İran rejiminin veya Rusya'nın Esad'dan vazgeçtiklerini söylemek mümkün değil. Fakat Esad'ın kalıcı olduğunda, kalıcı olamayacağını da görüyorlar. Ondan dolayı manevralarını bir artırdılar.
Arayış söz konusu, evet.
Evet.
Mustafa Bey, şimdi birazcık da iç boyuta gelirsek, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işte anti-Daesh koalisyonu kurmasından sonra Orta Doğu'da daha yeni paradigmadan bahsediliyor. Bu noktada PKK'nın bir bölgesel güç tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Katılıyor musunuz bu tespite?
Tabii ki. Yani PKK ve Abdullah Öcalan 1978 veya 79'da Suriye'ye gitmesinden itibaren biliyorsunuz bunu daha önce Uğur Mumcu yazdı, Avni Özgürel vesaire de ima ettiler. Aslında MİT kontrolünde, devletin kontrolünde şey yapan, gelişen bir yapı var. Fakat 12 Eylül öncesi demek ki birileri 12 Eylül'ü kendisine haber verdiler vesaire. Suriye'ye gidiyor. Suriye'ye gittikten sonra tabii taşeron örgüt haline geliyor. Bütün Türkiye düşmanları tarafından, özellikle o dönemde Suriye rejimi tarafından korunup kullanıyor. Ve Ebu Nidal hareketi gibi, Ebu Nidal Filistinler adına ortaya çıkmasına rağmen vahşi bir örgüt olarak tabii tanınmıştı. Onun dışında kim daha fazla veriyorsa, veya para veriyorsa, kullanıyorsa onun hizmetinde çalışan bir örgüte dönüşmüştü. PKK için de aynı şeyler söylenebilir. IŞİD için de aynı şeyler söylenebilir. Evet. Yani sonuç itibariyle IŞİD belki doğrudan birisinin kontrolünde değil ama bölgede herkesin, yani Türkiye'nin zararına olduğu bir gerçek ama Suriye rejimi, Irak rejimi, hatta İran'ın bir şekilde yararına olduğu ifade ediliyor. Bazıları soruyorlar. Diyorlar ki IŞİD niye İsrail'le savaşmıyor? Bazıları da tam tersine soruyor. Niye IŞİD İran'a yönelik bir herhangi bir eylem yapmıyor? Diye soruyorlar. Yani bu iki soru da gayet meşhur bir soru. Dolayısıyla PKK meselesine bakacak olursak PKK da öyle bir şey. Herkesin işine yarıyor. Amerikalılar ve Avrupalılar son sıralarda biliyorsunuz Türkiye'ye orantılı bir güç kullan diyorlar PKK karşısında. Ya PKK birincisi terör örgütü, siz de aynı şekilde kabul ediyorsunuz. İkincisi IŞİD'e karşı siz orantılı bir güç mü kullanıyorsunuz? Üçüncüsü, dördüncüsü orantılı güç kullanımı, yani bir polis öldürürse PKK onlardan sadece bir unsur mu öldürülmesi lazım? Bu nasıl bir mantık? Nereye oturuyor? Anlaşılması, kabul edilmesi tabii ki mümkün değil ama neyi gösteriyor bu? Onlar tarafından bir şekilde PKK'nın gözetildiğini, yani terör konusunda çifte standart uyguladıklarını görebiliyoruz. Benim teröristim, hatta şöyle deniliyordu biliyorsunuz, benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür. Gerçekten yani terörist tırnak içinde İslamcı olursa Batılılar dünden onunla mücadeleye hazırlar ve bütün güçlerini seferber ediyorlar. Ama laik bir zeminden, hatta Marksist bir zeminden olursa onu saklıyorlar bir şekilde, muhafaza altına alıyorlar. Ondan dolayı Wall Street Journal gazetesi bizim PYD'yi kastederek Marksist dostlarımız diye bir başlık atıyor.
Mustafa Bey, yakın zaman önce, tam hatırlamıyorum, birkaç günmüş olabilir, Nefret Savaşları başlıklı bir yazınızda uluslararası güçler tarafından bölgedeki Kürtlerin ümmete karşı kışkırtıldığına vurgu yapmıştınız, buna dikkat çekmiştiniz. Kürtlerin kullanılarak ümmeti yetim bırakma projesinden bahsetmiştiniz. Bu konuyu birazcık daha açar mısınız? Yani Kürtler üzerinden nasıl bir proje yürütülmeye çalışılıyor son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman?
Siz de Sykes-Picot'dan bahsettiniz. Aslında tam buna oturuyor. Yani yeni Sykes-Picot haritaları tasavvur ediliyor. Bu haritalarda gözetilecek hususlar bir etnisiteler, yani PKK gibi unsurlar. İkincisi de mezhebi unsurlar. Daha önceki Sykes-Picot anlaşması çerçevesi veya anlaşması veya mutabakatı çerçevesinde çizilen sınırların kanayan sınırlar o haline geldiğini ifade eden kimi Batılılar, ki Batılılar yazıyorlar çeşitli makalelerinde bunların kansız bir Sykes-Picot sınırına ulaşılmasının doğru olacağını, bölgedeki bu bataklığın ancak bu şekilde kurutulacağını söylüyorlar. Dolayısıyla burada aklımıza gelen nedir? İşte PYD gibi veya PKK gibi unsurlar, bunlar işte bölgeyi yeniden biçimlendirmek, bölmek istiyorlar. İkincisi Haçlı Şabi gibi Şiiler. Onun dışında tabii IŞİD'i saymamız lazım. IŞİD da bölgeyi dediğimiz gibi kendi çerçevesinde. Hatta Kerry, John Kerry IŞİD'in bölücü bir örgüt olduğunu söyledi. Ama aynı şeyi PKK için söylemiyor, PYD için söylemiyor. Yani de facto kantonlar ilan ediyor vesaire. O zaman baktığımız zaman Batılıların önünde iki tane maşanın olduğunu görebiliyoruz. Bu mezhepçilik maşası. Bu hem Haçlı Şabi için geçerli hem de IŞİD için geçerli. Ama onlar sadece IŞİD'i şey alıyorlar. Misal olarak alıyorlar veya IŞİD'i örnek olarak gösteriyorlar. İkincisi de PKK gibi örnekler. Yani bölgemizde PKK'nın dışında buna, bu işe muhayyya başka bir örgüt yok. Baktığımız zaman PKK'nın kimliğine işte eski Marksizm kalıntıları, ulusalcı bir yapılanma veya örgüt. Bu örgütün dışında bölgede başka aktif bölücü bir örgüte veya kimliğe rastlamamız mümkün değil. Dolayısıyla şunu da söylememiz lazım. Burada uçlar maalesef etkileyici oluyor. Bir tarafta IŞİD, İslam'ın en kötü temsilciliğini yapan, yani tabiri caizse tırnak içinde söyleyelim bunu. Bir tarafta IŞİD var. Bir tarafta da bölgenin en layıkı olan, en seküler, yani Marksist eğilimi olan PKK var. Hatta çok enteresan şunu söylüyorlar. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan da layık çizgiye gelsin. Layık çizgiye gelsin. Yani herkesi kendi çizgilerine getirmek istiyorlar. Bu noktada Barzani'nin sözünü hatırlayalım. Bunlar diyor tekçiler. Yani bunlar totalite bir çizgiyi benimsemiş. Yani başkalarına hayat hakkı tanımayan, herkesi kendi çizgisine oturtmak isteyen insanlar. Dolayısıyla bunlar çoğulculuğu istismar ediyorlar. Demokrasiyi istismar ediyorlar. Buna rağmen Batılılar bunlara sahip çıkıyor. Evet. Bunu çıkardan başka bir şeyle izah etmemiz mümkün değil.
Evet, Mustafa Bey, son dönemde PKK'nın terör saldırılarını İran adına yapılan vekalet savaşının kanlı bilançosu şeklinde yorumlayanlar oldu bugünkü yorumlarda. Son dönemde İran siyasilerinin PKK ve PYD yönelik güzellemeleri ve İran medyasının Türkiye aleyhtarı kampanyaya daha bir ağırlık vermesini de göz önüne aldığımızda Orta Doğu'da ortaya çıkan bu yeni paradigmada İran'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii eli kolu serbest bırakıldı İran. Özellikle bunu diğer mutabakattan ve anlaşmadan sonra onu söyleyebiliriz. PKK'ya yazırsan sahip çıkıyorlar. Murat Karayılan daha önce İran'da yakalanmıştı. Alaaddin Burujerdi ağzından kaçırmıştı. Hemen örtbas ettiler. Şimdi Kandil'in bombalanmasından itibaren yeniden İran'a kaçtığı ifade ediliyor Murat Karayılan'ın. Dolayısıyla onlar muhafaza ediyorlar. Halbuki PEJAK diye dediğimiz PKK'nın İran'a yönelik kolları da vardı. Dolayısıyla İran'da düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde Machiavellist bir anlayışı benimsiyor. Nasrallah'tan tutun da Hadi Amiri gibi, bu Bedir Tugaylarının şeyi, eski başkanı veya işte lideri diyelim. Onlar falan hepsi dediğiniz gibi PKK hakkında güzellemeler yapmaya başladılar. Türkiye'nin işte PKK'ya yönelik faaliyetlerini kanamaya veya eleştirmeye başladılar. Ve onlar da Amerika Birleşik Devletleri gibi Türkiye'yi kendi saflarında, özellikle sadece IŞİD'e karşı, PKK'ya karşı değil, IŞİD'e karşı kendi saflarında görmeyi istiyorlar. Bu nedenle de PKK'ya sahip çıkıyorlar. Yani onların en büyük rakipleri Türkiye. Türkiye'nin düşmanı kimse, onlar, onların dostu da onlar. Yani azam siyaseti aynen devam ediyor bir şekilde. Hatta şunu söylemek mümkün. Geçenlerde bu Namık Kemal'in bir Yavuz'la ilgili kitabını okudum. Orada bir notlandırma var. Zaptı Ahmet diye ifade edilen bir zat, merhum. Onun notları var. Notlarında Şah İsmail'in işte Yavuz sırasında veya öncesinde 14 tane bölge devletini veya bölgedeki gücü tarumar ettiği ifade ediyor. Yani bugün de baktığımız zaman Maşrukul Arabi dediğimiz Arap doğusu İran'ın çizmeleri altında ezilip gidiyor. Bölgede böyle diri olan birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye. İşte Suudi Arabistan, Yemen'de mücadelesine devam ediyor. Dolayısıyla Yani tarih yeniden tekrar etmiş evet. durumda. İran bölgesel rakibi olarak Türkiye'yi görüyor. Dolayısıyla bel altından her türlü faaliyeti Türkiye'ye karşı yürütüyor. Bunlar arasında PKK da var. Yani PKK İran'ın araçlarından, vekillerinden bir tanesi bölgeye ki Salih Müslim'in işte Abbadi ile, Haydar Abbadi ile falan görüştüğü de ifade ediliyor. Biliyorsunuz PKK Kuzey Irak tarafından, Barzani tarafından da istenmiyor. Dolayısıyla onlar kimi istiyorlar veya kim onları kullanıyor bölgede? İran kullanıyor. Zaten son sıralarda İran ile Batı arasındaki yakınlaşma da aslında bu noktada tezahür etmiş oluyor. Bu ittifakın bir parçası da PKK olarak tezahür ediyor.
Evet, Mustafa Bey, son olarak Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları işte Amerika tarafından Türkiye'nin kendi savunma hakkı var şeklinde daha nispeten anlayışlı bir yaklaşım sergilendi. En azından diplomatik anlamda bu yönde açıklamalar geldi. Avrupa'nın pek çok başkentinde ise rahatsızlık daha belirgindi. ABD ve Avrupa'nın bu noktadaki farklılaşmasının nedenlerine ilişkin bir tahmininiz var mı?
Tabii yani şöyle, Avrupa Birliği daha yumuşak bir şey. Amerika Birleşik Devletleri bölgede daha aktif. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliğinin karşılığında yani rüşvet, kelam-ı rüşvet olarak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin operasyonlarını anlayışla karşıladığını söylüyor. Ama aralarında çok bir farkın olduğunu da söylemek mümkün değil. Mısır'da, Mürsi karşısında yani nasıl ortak hareket ettikleri görülüyorsa aynı şekilde Türkiye konusunda, PKK konusunda veya Türkiye'nin PKK ile mukabelesi konusunda da yani derece farkı olsa bile sonuç itibariyle genel bir mahiyet farkı yok. Derece farkı var. Yani Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. O da şu, tabii Avrupa yumuşak güç, Amerika Birleşik Devletleri ise sert güç. Bu bölgede aktif, askeri olarak aktif. Türkiye'ye de ihtiyacı var. Yani konuşmalarını buna binaen anlamak lazım. Zaten Amerikan elçisi Türkiye'de bazı aydınlarla, işte liberaller, PKK'ya yakın duran kesimlerle yapmış olduğu görüşmede de bu Türkiye'nin taarruzunun veya PKK operasyonlarının sınırlı kalacağını, 1-2 ay içinde sona ereceğini, fazla telaşa gerek olmadığını söylüyor, mesaj veriyor. Onların da işlerinde en samimi dilekleri, temennileri dediğiniz gibi PKK'nın diri olarak kalması. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Yani terörü kullanan, en büyük terörü kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Herkese işte terör hamisi, hatta İran'a da öyle söylüyor ama sonuç itibariyle 4 yıl, 5 yıldan beri İran'ın bölgede serbest bir şekilde dolaşmasını veya bütün örgütlerini bölgeye, Suriye'ye yığmasına seyirci kaldılar. Yani dolayısıyla fiiliyatta terörün hamisizlikleri ülkeye karşı herhangi bir şey yapmıyorlar. Noam Chomsky'de gibi Amerikalı aydınlar da Amerika'nın terörün en büyük hamisi olduğunu söylüyorlar. Vaka da bu. Yani PKK'yı himaye etmek, kayırmak, sadece IŞİD'e yönelmek ve Türkiye'den de bunu istemek ki Türkiye IŞİD tehdidinden ziyade PKK tehdidine maruz. Bunu gösteriyor. Yani Amerikalılar dediğimiz gibi teröre himaye ediyorlar. Terörü kullanıyorlar. Yani herhangi bir ilkeleri yok bu hususta. Zaten savaşlarda falan da bir ilkeleri yok. Çıkarları belirliyor sadece bunu. Dolayısıyla PKK gibi örgütlere de ilke doğrultusunda, terör doğrultusunda değil, çıkar doğrultusunda bakıyorlar. Ondan dolayı da dediğimiz gibi o söylediklerine değil, eylemlerine bakmak lazım.
Evet. Gazeteci yazar Mustafa Özcan Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler.
Evet, kıymetli dinleyenler, Mustafa Özcan Bey'in bu çarpıcı değerlendirmeleriyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrardan birlikte olmak ümidiyle. Kıymetli dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızın birinci bölümünde Türkiye'nin terör örgütü PKK ve DAEŞ'e yönelik operasyonları ve bu operasyonların bölgesel yansımalarını ve peşi sırada Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. İkinci bölümümüzde bu konu etrafında konuşmayı sürdüreceğiz inşallah. İkinci bölümümüzün konuğu her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey olacaklar hocam. Hoş geldiniz. İki haftadır kayıpsınız.
Teşekkür ederim.
Yaz olunca böyle oluyor diyorsunuz. Hem evet. İş hem ticaret iş ve ticaret ve dinlenme denebilir. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Dilerseniz gündemimize ilişkin konulara geçmeden önce günün en flash haberiyle başlayalım. O konudaki değerlendirmelerinizi aldıktan sonra asıl gündemimizi geçelim. Ülkemizin işte koalisyon görüşmelerinden bir netice çıkmadı. Erken seçim kapıda, yaklaşık 3 ay zarfında bir seçime gidileceği ifade ediliyor. Nasıl gördünüz, nasıl
hayır,
buldunuz?
Hayırlı olur diyelim. Hmm. Olanda hayır vardır diyelim. Sultan Abdülhamit Han sıkıntıya düştüğü konularda Rus ve İngiliz elçilere sorarmış bu konuda ne yapması gerektiğini.
Evet.
Onların verdiği aklın tam tersinin doğru olduğunu görmüş.
Hı.
Bu sabah da ben medyadaki haberlere baktığımda kimin koalisyon taraftarı, kimin seçimi yenilenmesi gerektiği konusunda baktığımda
doğru olanın
ne olduğunu herkes görür yani.
Evet.
Sadece yani her şey ortada.
Hı
hı. Bu nedenle de olan da hayır vardır demek lazım ve hakem demokrasilerde madem ki halktır, millettir,
evet,
onun da kararına saygı duymak lazım.
Evet, gerçekten de zor bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni sürecinde ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz biz de. Sayın Hocam, birinci bölümde Mustafa Özcan Bey'i konuk ettik. Kendisiyle ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının yansımalarını konuşmuştuk. Suriye'deki gelişmelerin muhtemel sonuçlarını, İran ve Rusya'nın son dönemdeki diplomatik atağının sonuçlarının neler olabileceği üzerinde görüşmüştük. Kendileri ciddi, dikkat çekici tespitlerde bulundu. İşte bölgenin ikinci ve gizli bir Skyscraper sürecinden geçtiğini belirtti. İşte PKK'nın bölgesel ve güçler tarafından kullanıldığının altını çizdi. Yine bu konuda Batı ve İran faktörünün vurgusunu yaptı bu konuda. Kürtlerin ümmete karşı kışkırtıldığına dikkat çekti. Oldukça çarpıcı bir nokta. Bu noktada Kürtlerin kullanıldığını, ümmeti yetim bırakma projesine tabi tutulduğunu ifade etti. Bu konuyu konuşmaya devam edelim isterseniz sizinle de. Artan terör eylemlerin gerekçesiyle başlayalım. Yani 7 Haziran seçimlerinin ardından meclise 80 milletvekiliyle girmiş olmasına rağmen işte PKK'nın neredeyse siyasi kolu diyebileceğimiz HDP'nin buna rağmen tekrardan terör olaylarının başlamasına ilişkin altı çizilen gerekçelerden en önemlisi dış boyutu. Yani özellikle Kuzey Suriye'de ortaya çıkan tabloya amiyane ifadeyle PKK yeşillendi. Yani onun bir benzerini işte Kuzey Irak'tan sonra Kuzey Suriye'de de bir Kürt oluşumunu bunun Türkiye'de de olabileceğine ilişkin bir beklenti içerisine girerek tekrardan terör olaylarını başlattığı vurgusu sıklıkla yapılıyor. Sizin de iki hafta beraber olamayınca bu konuda sizin görüşlerini alamamıştık. İsterseniz buradan başlayalım. Peşi sıra yine bu meyanda gündeme gelen sorulara geçeriz inşallah.
İnşallah. Öncelikle son 15-20 gündür Türkiye'de artan terör hadiseleri, işte bu çözüm süreci bağlamında silahların sustuğu sakin bir dönemden sonra ne oldu da her şey birdenbire allak bullak oldu. Malumunuz geçen hafta bir hafta süreyle 5 Balkan ülkesini kapsayan İGEDER'in, bizim Hüdayi Vakfı'nın İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin bir öğretmenlere yönelik seyahati vardı. Ben orada rehber olarak gittiğimde Sofya'dan Makedonya kapısına giderken orada Balkan dağlarının olduğu yerde şunu söylemiştim. Tam 100 yıl önce bu zamanlar Balkan savaşları öncesinde Osmanlı'ya karşı İngiliz ve Rusların kışkırtmalarıyla Bulgar çeteciler köylerden Bulgar çocuklarını alıp dağa kaçırmışlar.
Evet.
Senaryo aynı. Bugün de PKK, askere bir çocuğunu gönderiyorsan bir çocuğunu da bize vereceksin diyor. Hı hı. Bakınız 100 yıl geçmiş ama şeyler benzer.
Değişen
çok şey fazla bir şey yok. Senaryo aynı, sahne dekoru aynı fakat zaman değişiyor. Aktörler, piyonlar değişiyor. Bir de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkeleri kendi topraklarında savaş yapmama kararı aldılar. Bu Bosna Savaşı, Yugoslavya, orayı Avrupa'dan görmüyorlar zaten, Avrupa'nın arka bahçesi. Dikkat edin, İran da kendi topraklarında savaş yapmak istemiyor. Artık terör örgütleri vasıtasıyla, nasıl büyük firmalar taşeron kullanarak bazı işlerini yaptırıyorlar. Şu anda Suriye'deki, Irak'taki gördüğümüz hadiseler benzeri durumlar.
Bugün Ardahan Zeher Türk'ün yazısı da o vurgu yapılıyordu. Kürtlerin değil, İran'ın, PKK'nın vekalet savaşı ifadesi kullanıyordu.
Şimdi İran'a bakıyorsunuz, kendi iç yapısında, yani Şii bir devlet olarak biliniyor ama İran'daki Kürtler Sünnidir. Doğudaki Beluciler, Pakistan'ın Sünnidir. Türkmen gruplar vardır, Sünni gruplar. Ayrıca Fars olmayan gruplar vardır İran içerisinde. Azeriler, Arap, Şii Araplar vesaire. Şimdi İran bir imparatorluk gibi. Bu kadar karmaşık bir yapı içerisinde İran Şia kartından öte şimdi bir de Fars kartını açmaya başladı. Yani sanki Orta Doğu'da kendi ülkesinde bile %50-60 nüfus oranına sahipken bütün işte Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da bu da yetmiyormuş gibi alanını genişleterek daha geniş coğrafyalarda adeta siyaseti belirleme, dizayn etme ye yeltendi. PKK'ya gelince, PKK, HDP, Kandil bu gücü nereden aldı derseniz, daha önceki programlarımızda da defalarca ifade ettiğimiz gibi DAEŞ hadisesi Kuluçka'da ortaya çıkaran İngiltere, Amerika'dır. Evet. Fakat kırılma noktası Musul'un ele geçirilmesi oldu. Musul ele geçirilince Amerika ve İngiltere DAEŞ'i kontrollü bir güç olarak, sopa olarak bölge ülkelerin üzerinde kullanmayı düşünüyordu. Ama Musul ele geçirilince bunlar devlet memuru değil ki kontrol edesin. Bir süre sonra kendi oluşturdukları canavara hükmedemez oldular.
Evet.
Ve bu defa buna karşı karada savaşacak bir güç olarak Türkiye'nin yardımını istediler. Ve Türkiye buna teşne olmayınca kullanabilecekleri tek bir güç Kürtler kaldı. Ve dolayısıyla da sırtlarını sıvazladılar. Ve barış süreci çerçevesinde de Türkiye'de asker, polis ve güvenlik güçleri bunlara karşı pek silah kullanmayınca işin gerçeği KCK, Türkiye'nin içindeki silahlı gruplar devletin bunlardan korktuğunu düşünmeye başladılar.
Evet.
Ve işte son haftalarda askere, polise yapılan hain saldırılardan sonra işte Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimlerinin yapmış olduğu operasyonlarla ağır darbeler alınca silahlar sussun demeye başladılar. Peki neden dünyadan çok fazla tepki gelmiyor? Dikkat edin, bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi şey yapıyorlar, haklı diyorlar.
Evet.
Ya bu dünya ülkeleri bir ay öncesine kadar bize hep böyle suçlayıcı.
Yine batıdan çatlak sesler geliyor hep bu anlamda da.
Hep biz şeyi destekleyen, DAEŞ'i destekleyen vesaire ülkeydik. Türkiye baktı ki işler kötüye gidiyor. Amerika'yla anlaştı. Ve artık DAEŞ'le, PKK'yla, DHKPC'yle ve bütün terör örgütleriyle bir paket halinde biz mücadele ediyoruz. Ve sizin de DAEŞ'le olan mücadelenizde birlikte izlediler. İncirliğin kullanma yetkisi karşılığında Fırat'ın batı yakasında güvenli bir bölge sözü aldıktan sonra operasyonlar başladı. Hatta Suriye, Türkiye sınırına yakın Nusra cephesi otomatikman çekildiler. Biliyorlar çünkü başlarına bomba yağacak. Yani akıllı hareket ediyorlar. Çünkü boşu boşuna zayiat vermektense daha güvenli bölgelere çekiliyor. Özgür Suriye ordusu o alanları dolduruyor. Dolayısıyla Türkiye Amerika'yla onun istediğini vermeye başlayınca artık PKK, Kandil pek hükmü olmayan bir boşa düştüler.
Evet.
Şu anda kandırıldıklarını, kullanıldıklarını.
Çok sık kullanılan ifadeyle Amerika tekrardan Kürtleri sattı.
Yani şöyle, Amerika şeydir, real politikçidir. Yani geçen aylarda Türkiye Amerika'nın istediğini vermediği için, ayak sürdüğü için kendine partner olarak ancak onları bulmuştu. Şu anda Türkiye daha güvenlidir. Çünkü bir terör örgütüyle iş yapmakla bölgenin en güçlü ülkesiyle iş yapmak arasındaki fark açık ara ortadadır. Dolayısıyla şu anda PKK'da, Kandil'de, KCK'da hepsi ne kadar boşa düştüklerini, ne kadar aldatıldıklarını, yarı yolda bırakıldıklarını önümüzdeki aylarda çok daha iyi göreceklerdir.
Yani bu Kürtlerin kullanılması üzerine, işte her emperyalistler tarafından kullanılması üzerine birazcık daha konuşalım isterseniz. Abdullah Öcalan'ın bir açıklaması olmuştu yakın zaman önce. Kürdistan hayalini kuran Kürtler için ifade etti. Yani orada kurulacak, bölgede kurulacak muhtemel bir Kürdistan'ın İsrail'e benzetti. Yani İsrail gibi tecrit edilmiş bir ülke ancak olabilir demişti. Yani doğru bir tespit. Neden doğru bir tespit? Yani şimdi baktığımız zaman bu PKK'nın ve PYD'nin izlediği çizgiye baktığınız zaman Kürtleri ümmetten ayrıştıracak bir çizgi var. Ne yazık ki daha böyle sosyalist çizgide muhafazakar Kürtlere tahammülü olmayan bir yaklaşım, kendi düşüncesinde olmayan Kürtleri dahi yaşam hakkı tanımayan bir çizgide siyaset takip eden bir hareket. Yani bunun altı sıklıkla çiziliyor. Yani bu şu anda baktığımız zaman belki İran konjektürel olarak PKK'nın, PYD'nin sırtını sıvazlıyor. İşte Türkiye'ye takoz olacak düşüncesiyle. Ama kendi içerisinde de Kürtler var. Yani İran'ın Kürtlere yönelik politikası belli. Yani yakın zaman içerisinde PKK'nın İran'daki kolu Pejak 20 tane İran askerini öldürdü. Yani müthiş bir husumet var. İran Kürtlere hayat hakkı tanımayacak bir duruşu var. Irak'ta da benzer bir durum var. Irak'ta işte Arapların Kürtlere bakışı malum. Yani Irak'ın bölünmesinin müsebbibi olarak görüyorlar. Yani Amerika'nın işgaline ön ayak oldukları düşüncesiyle. Dolayısıyla bir de böyle laik ve antidemokratik bir anlayışa sahip PKK gibi, PYD gibi hareketlerin oradaki görüntüsünün ortaya çıkardığı bir tablo var. Yani bunu mesela bugünkü köşe yazarlarından da vardı. Serdar Demirel altına çizmişti. Kürtleri ümmetten ayrıştırma projesi diye. Mustafa Özcan da bunun altına çizdi. Bu anlamda neler söylenebilir?
Öncelikle Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya baktığımızda işte bizim Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi, İran kuzeyi, Suriye'nin işte Türkiye sınırına yakın olan bölgeler ve İran'da dört ülke yayılmış durumdalar.
Evet.
Bu coğrafyanın İslam tarihindeki fethediliş dönemine bakıyoruz. Yani Konya, işte Selçuklu'nun başkenti 1071'den sonra İslam'la tanışmış. Halbuki bu bölgeler Hazreti Osman döneminde, yani Hülafa-i Raşid'in döneminde fethedilmiş topraklar. Yani buraların mayasında İslam bizim Anadolu'dan, İstanbul'dan yüzyıllar öncesindedir. Yani dolayısıyla ortalama bir Kürt vatandaşının özünde İslam, yani diyelim ki bir Malatya'daki, Van'daki bir ortalama Kürt vatandaşı İzmir, Manisa'dakine göre daha dindardır.
Evet.
Bunu herkes kabul ediyor. Peki bugün desteklenen Kürtlere bakıyorsunuz. Marksist, Leninist, hatta ateist. Kendilerine mesela benim üniversitede bazı böyle PKK sempatizanı öğrencilerimiz var. Kendilerine artık yeni dinler aramaya, Zerdüştlüğü. Mesela bir örnek vermiştim ben. Çok beni irkilmiştim onda. Dedim ki işte Üsküp'te, Mostar'da devasa haçlar dikmişler. Bu haçlara karşı halk hüzünlenince Bilge Kral Ali İzzet Begoviç demiş ki onların işte dağlarda haçları varsa bizim gökyüzünde hilalimiz var diye bir ümit ışığı vermiş. Deyince Zerdüştlük'te de güneş var dedi.
Enteresan.
Bakın bu PKK'lı bir çocuk. Yani bu yüksek lisans dersinde yaşadım ben bunu. Dolayısıyla yani kendilerine hilali, İslam'ı falan değil, Zerdüştlüğü rehber edilmiş bunların öncü takımları. Dolayısıyla bu maya tutmaz.
Evet.
Peki niye yapıyorlar? Yani maya tutmayacağını herkes biliyor. Kürtlerin, çünkü ben şunu söylüyorum, bunlardan bahsederken ortalama işinde gücünde bir Kürt
vatandaşımızı da kastetmiyorsunuz tabii.
Şunu söylüyorum, yani normal bir Türk vatandaşına göre daha dindardır bunlar özünde. Hı-hı. Çünkü batıdaki insanların İslam'la tanışması 1071'den sonrayken bunlar Hülafa-i Raşid'in döneminde İslam'la tanışmışlar. Hı-hı. Yani bize nereden baksanız yüzyıllarca bir fark atmış. Peki bunu yine Balkan seyahatimde gözlemimle karşılaştırmak istiyorum. Türkler nasıl, Kürtler nasıl dört ülkeye yayılmışlarsa Arnavutları da Osmanlı'ya karşı Balkan savaşları sırasında, ki onlar da Müslüman bir topluluktu, onlar da dağlıdır, inatçıdır, kavgacıdır. Bazı yönleriyle de Kürtlere benzer Arnavutlar. Ve sağlam, mesela şöyle söyleyeyim, Boşnaklar çabucak İslam'ı kabul etmişlerdir. Arnavutların İslamlaşması 300 yıl sürmüştür. Fakat
Arnavut inatı oradan mı?
Arnavutlardan bir işte Kosova'ya girsin, bir UÇK savaşçısı bir dedi ki biz 300 yıl Osmanlı'yı uğraştırdık ama dedi inanınca da tam inandık dedi. Biz dedi komünist dönemde bile asla domuz eti falan yemedik ama dedi ötekiler o konuda hassas olmadılar dedi. Yani biz geç inandık ama tam inandık diye vurguluyorlar. Peki Arnavutları Osmanlı'ya karşı kışkırtan güçler, şu anda bakıyorsunuz Arnavutların yaşadığı coğrafyaya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Yunanistan'daki Çamerya Arnavutları. Beş bölgeye bölmüşler ve beş bölgenin sınırları içerisinde bırakmışlar. Ne demişlerdi Osmanlı'ya karşılaşırken? Büyük Arnavutluk. Şerif Hüseyin'i Osmanlı'ya karşı kışkırtırken Büyük Arabistan, Yemen'den Toroslara kadar ve bugün 22 Arap ülkesi var. Hiçbirinde iki yakası bir araya gelmiyor. Yani şu anda ben kişisel kanaatim bu. Katılmayanlar olabilir. Kürtler adına en samimi mücadeleyi Irak'ın kuzeyinde Barzani yapıyor ve bizim İmralı sakini Abdullah Öcalan yapıyor. Yani en samimi. Çünkü Abdullah Öcalan gördü ki silahla...
Daha samimiden kastınız belki daha real yani bir
Kürt
politika
halkı,
izliyorlar.
Hayır, bu insanlar Kürt halkının iyiliğini istiyorlar. Diğerlerinin derdi Kürt halkı falan değil. Çünkü bu savaştan, bu mücadeleden KCK, PKK diyelim ki Kandil ne kazanacak? Yani sonuçta o bombardımanda atılan bomba Türkiye'nin bütçesinden çıkan bir para. Diyelim ki yıkılan yer yine bu coğrafyanın her bir değeri yok oluyor. Bunun sonucunda da Türkiye'yi, yani bu insanların taşeron olduğunun en büyük kanıtı şudur. Türkiye gözlerim yaşardı. Yani Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gittik. Oradaki bir camide namazımızı kıldık ve Tika onarmış. Nereye gitsek Tika ve Türkiye'nin elinin uzandığı yerler var. Ne yapmak istiyor büyük resmi kontrol eden bu üst akıl? Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya, Kafkaslara, Balkanlara ve dünyanın uzak coğrafyalarına elinin uzanmasını engellemek ve elini zayıflatmak için içeride bunlarla meşgul ediyor. Evet. İşte bunların taşeron olduğunun göstergesi budur. Yoksa yani PKK...
Ya hocam, dünyada ne kadar gelişme oldu hiçbiri gündemimize gelmiyor. İşte Filistin'de çocuk yakılıyor, gündemimize gelmiyor. Neden gelmiyor? İçeride başımız o kadar ağrıyor ki.
İşte
onunla uğraşmaktan...
Tam da istedikleri buydu. Evet. Bunu da başarıyorlar. Evet. Yoksa Barzani söylemiş PKK eylemlere başlayın. Siz demiş yani iki tane polisin yani gece uykuda kafasına iki kurşun sıkınca yani Türkiye'de polisi mi
bitireceksiniz?
Askeri mi bitireceksiniz? Hatta bir PKK'lı teslim oluyor. İtirafı şu, 30 yıl önce de benim kurşun sıktığım insan 20 yaşındaydı askerde diyor. Ben 50 yaşına geldim hala 20 yaşında askerler geliyor karşıma diyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 78 milyonluk bir devlettir. Yani öyle eşkıyaya pabuç bırakacak bir devlet de değildir. Ve bunların taşeren olduğu son olaylarla çok açık bir şekilde ortaya çıktı.
Evet, dilerseniz farklı bir boyutuna geçelim. Yine aynı konu etrafında sayılabilecek. Şimdi bu Suriye'deki gelişmeler... Evet. Gerek Rusya'nın gerekse İran'ın bir diplomatik girişimleri var. Suriye'deki krizi diplomatik yollardan çözümlenmesi noktasında. Ancak bunun arkasındaki niyete bakıldığı zaman Esed'in artık dayanacak gücünün kalmadığı, bunu artık hem Rusya'nın hem İran'ın kabullendiğinden yola çıkarak ifade ediliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu girişimlere? kısaca alalım. Peşi sırada İran'ın Türkiye'ye evet. yönelik...
Tarihte bunun örnekleri vardır. Bosna Savaşı bunun en güzel örneğidir. Aylarca, yıllarca Sırplar Boşnaklara katliama tabi tuttular. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Ama Boşnaklar artık boşa baş, dişe diş mücadele edip meclisi kazanmaya başlayınca bütün dünya barış havarisi kesildi. Şimdi Suriye'de de artık Türkiye'nin Amerika'yla bir noktada mutabakat sağlayıp güvenli bölge oluşturup artık o güvenli bölgeden Özgür Suriye ordusuna lojistik destek verilmesi, Özgür Suriye ordusunun Laskiye'ye doğru her geçen gün adım adım ilerlemesi neticesinde şimdi İran ve Rusya birdenbire diplomasiden bahsetmeye başladı. Yani durup dururken bir savaş anında bir taraf işte çözümden ve diplomasiden bahsediyorsa bunun iki sebebi vardır. Bir, cephede geriliyordur. İki, artık onu destekleyecek lojistik, ekonomik olarak gücü kalmamıştır. Bunun ikisi de doğru. Hı hı. Yani Rusya
evet, geçen ekonomik anlamda doğru. Rusya açısından öyle de ama İran'ın önü şu anda açıldı.
Ama İran'da bir taraftan Yemen'i, bir taraftan Irak'ı, bir taraftan Lübnan'ı finanse ederken...
Bir taraftan yani, da düşen petrol gelirleri
petrol
var.
Petrol gelirleri düşüyor. Yani şimdi biz ne kadar bir ülke büyük olursa olsun cepheyi çoğalttıkça kazanma şansınız azalır. Bu nedenle de artık Esed'in bütün halindeki bir Suriye'yi idare etme veya temsil etme yetkisinin kalmadığını kendileri de kabul ediyorlar.
Evet, İran üzerinden konuşmaya devam edelim. Şimdi geçen hafta Anadolu Ajansı'nın... Yani bunu belki ilk defa da yapıyor. İran'ın Türkiye yalanları diye bir yazı kaleme aldı. Uzun zamandır yürüttüğü bir kampanyayı son zamanlarda İran medyası Türkiye aleyhtarı kampanyayı daha bir körükledi. Anadolu Ajansı'nın tabii bunu derleyip toplaması da önemli. Belki biz sizin yaptıklarınızı görüyoruz anlamı da çıkarmak mümkün.
Kamuya ait.
Kamuya ait bir ajans. İran'ın son dönemdeki yani özellikle Batı ile yürüttüğü müzakerelerden olumlu sonuç almasından sonra Türkiye'yi daha üzerine yüklenmesini nasıl yorumlamak lazım? Belki İran'ın siyasetinde çok şaşılacak bir durum değil bu ama Suriye ile ilişkilendirmek mümkün mü? Bir ön almaksa dediğinde?
Şimdi hepsi var aslında. Şimdi İran'ın o Şia geleneğinde takiye vardır. Yani onu bir kenarda not edelim. İkincisi tarih boyunca yani İslamiyet'ten öncesinden bu yana baktığımızda meseleyi bugünkü İran olarak düşünmeyelim. Sasanilerden, Perslerden başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı'ya kadar geldiğimizde hep Anadolu'yu yöneten güçle İran'ı yöneten güç Orta Doğu konusunda hep mücadele etmişlerdir, savaş etmişlerdir. Şu anda da İran Batı'yla belli bir oranda yakınlaşınca hemen Orta Doğu'da etkinliğini artırma ve bunu alan kazanabilmek için de Türkiye'nin gardının düşürülmesi gerekiyor. Yani bu haberlerin altında bunu aramamız lazım. İkincisi de Suriye'de zaten fiilen Türkiye Özgür Suriye ordusunun arkasında duruyor. İran'da Hizbullah ve evet. rejimin arkasında duruyor ve artık iki ülke savaşını Suriye'de veriyor. Bunu bilmeyecek bir yani bunlar çok açık ve net. Yani Suriye'de şu anda İran'la Türkiye savaşıyor.
Evet. Çok hızlı ilerledi. Suriye konusuna çok fazla daldık hocam. Başta Çin'den bahsedeceğimizi, evet, Çin'deki devalüasyondan bahsettik.
Rusya'daki ekonomi.
Kerry'nin bir açıklaması vardı hocam. Diyordu ki Kerry şayet bu İran'la Batı arasındaki nükleer anlaşmayı ABD Kongresi onaylamazsa Amerika'nın ekonomik anlamda zora gireceğini, bu anlamda da işte doların uluslararası rezerv para birimi olmaktan çıkabileceği vurgusu yapılıyordu. Çin'deki devalüasyon ve Çin yönetiminin bu anlamdaki aldığı kararları da bakıldığı zaman bunu ilişkilendirmek mümkün mü?
Dikkatinizden belki yani Türkiye kamuoyunun dikkatinden kaçmış olabilir. Aynı günlerde Brezilya Merkez Bankası da bir devalüasyon yaptı. Ve bunlar BRICS ülkeleri.
Evet.
Yani Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin Güney Afrika ile birlikte 5 böyle gelişmekte olan ülkeler olarak, BRICS ülkeleri olarak nitelendiriliyor. Ve bu ülkeler ortak bir merkez bankası ve para birliğine doğru bir adım attılar. Bu doların dünya para birimi olması yönünde çok büyük bir tehdittir. Bu nedenle de aslında kartlar açıldı, ekonomik bir meydan savaşı var. Hı hı. Ve Amerika'nın da işte Türkiye ile olan küçük hesapları göz ardı etmesi, bu Orta Doğu coğrafyasındaki hadiselere tekrar dönmesindeki sebep de o. Hı hı. Dikkat edilirse 10 yıl önce Obama'nın ilk göreve başladığında Amerika artık tası tarağı toplayıp Orta Doğu'dan gitti gözüyle bakılıyordu. Hı hı. Ama son dönemlerde bakıyoruz, baktı ki Orta Doğu'nun can suyu. Yani evet. Orasız olamaz ve buraya geri döndüğünü
bu anlamda yani ABD'nin tekrardan ortaya dönmesine ilişkin olarak İran'ın elinin rahatlanmasının altı çiziliyor. Gerekçe olarak ABD'nin Orta Doğu'ya dönmesine ilişkin. Yarın 14 Ağustos kıymetli hocam, kalan birkaç dakikamızı da onunla değerlendirelim. Rabia katliamının ikinci yıl dönemi, 14 Ağustos'ta müthiş bir kıyım gerçekleştirildi. Yani Batı'nın kendine has diktatörler istediğini en somut gösteren hadiselerden biri. Yani Batı bugün şimdi PKK konusunda Türkiye'nin işte daha dengeli, daha işte adil bir karşılık vermesini talep ederken, orada bir günde binlerce insanın katledilmesine bir beis görmedi ve kırmızı halılar serdi bir diktatörün ayağının altına. Bu şekilde Rabia'da şehit olanların da ruhunu şad etmiş olmak adına bir Batı'nın çifte standartla ilişkini birkaç kelimeyle ifadelerinizi alalım hocam. Programımızı nihayete erdirelim.
Muhammed Mursi hala, hı-hı, zindanda. İhvan'ın kuruluşundan bu yana kaderi olmuştur hep zindanlar, idamlar. Ama şunu da belirtmemiz lazım ki Rabia hadisesinden sonra Mısır muhalefeti geri adım atmamıştır. Hala gücünü korumaktadır ve Mısır'da muhalifler bu işi silahla, kanla değil, günü geldiğinde sivil itaatsizlikle yapabileceklerini biliyorlar ve gördüler ki işte Suriye'nin, diğer Arap ülkelerinin durumunu gördükten sonra Mısır'da çok oturmuş bir entelektüel bir birikim vardır İhvan hareketi içerisinde. Bu nedenle biz Mısır'dan hala ümidimizi kesmedik.
Evet, inşallah.
Sisi'nin yani zulüm payidar olmaz.
Amin.
Yani küfür sürebiliyor da, hı hı, zulüm devam etmiyor. Onun için Allah-u Teala insanın yapıp ettiklerini yarına bırakır da yanına bırakmaz.
Evet, çok doğru. Evet kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.